Üretim Sahnesi'nin bugünkü podcast'ine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ahmet Sabit Bulut. Merhabalar Ahmet abi, hoş geldiniz.
Merhaba arkadaşlar, merhaba, buyurun.
Ahmet abi, ilk başta eğitim hayatınızla ilgili konuşarak başlayalım. Eğitim hayatınızı biraz anlatır mısınız?
Sıradan cümlelerle anlatmayayım da ben babamın bir şeyiyle anlatayım olayı. Babam ilkokul mezunu bir adamdı fakat benim gibi 50 tane mühendisi cebinden çıkartabilecek analitikli bir adamdı. Ve babamın cümlesi şudur, derdi ki öğretim okulda alınır, eğitimse ailede alınır. Öğretimli bir adamın eğitimli olduğu söylenemez. Ama hem eğitimli hem öğretimli bir adama şapka çıkartılır. Bir kere en önemli nokta ailede analitik düşünceyle yetişmiş olmak çok önemli. Yani istediğin kadar dünyanın en iyi üniversitesinden mezun ol, dünyanın en iyi kolejinden de o üniversiteye gitmiş ol, eğitimli olduğun garanti altına alınmaz. Sadece öğretimli olursun ve diplomayı alırsın, duvarına asarsın. Yoksa ben Bağdat Caddesi'nin habire kavga eden iki lisesinden bir tanesinden mezun oldum. Öyle çok lüks bir kolej mezunu. 50. yıl Tahran Lisesi. Hatta İran Şahı Pehlevi yaptırdığı için de Aryamer falan da derler oraya. Yani hocalarını dersten kaçıran bir liseydi. Ve 63 kişilik sınıfımdan ilk senede üniversiteyi kazanan 6 öğrenciden birisiydim. Ve karnemdeki 13 dersten 11'inin zayıf olduğu bir dönemi de hatırlıyorum. Mesele eğer bunlarla insanın aklı ölçülüyorsa, zekası ölçülüyorsa 11 tane 13 dersin 11'inden zayıf almış bir öğrenci sene kaybetmeden üniversite sınavına giriyor ve 63 kişilik sınıftan 6 kişi üniversite sınavını kazanıyor, birisi de benim. Tabii o yılda 27 tane üniversite var toplamda. Şimdiki gibi 260 tane değil. Yani üniversiteyi örgün bir eğitimi kazanmak bile büyük başarı olardı tabii. Ki Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi elektriği kazanmışım ki bütün mahalle göbek atıyordu ben üniversiteyi kazandım diye. Yani o kadar önemli bir olaydı. Bizim mahallede üniversiteyi kazanmak herkesin yiyeceği halt değildi. Eğitim sistemi ne kadar düzgün, senin başarını ne kadar iyi ölçebiliyor. Bu sadece hayata iyi bir basamaktan başlangıç sağlayacak size. Yani bu hiçbir şey değil ama çok şeydir. Önemli olan bu üniversitenizden başarıyla çıkıp ondan sonra mühendisçe düşünmeyi öğrenmek gerekiyor. Ne yazık ki size sadece mühendislik için kullanılan teorileri anlattılar. Mühendisçe düşünmenin felsefesini kimse anlatmadı sanırım. Eğer bunun için de bu teorileri öğrenirken kendiniz araştırıp bulduysanız ne mutlu size. Ama genelde sizin yaşlardaki gençlerde bu mühendisçe düşünmenin felsefesini çok fazla düşünen İnsan olmuyor ne yazık ki. Biz de o yaşlarda öyleydik bu arada. Yani şimdi Z kuşağı şu kadar kötü bilmem ne diyen amcalardan değilim. Hatta çıkart telefonunu filan diyen amcalardan da değilim. Önemli olan yani mühendisçe düşünmenin felsefesi. Bu ne? Sokağa çıkarsın, 100 kişiye sorarsın. Ben sana bir öneri versem bundan yararlanır mısın dersin. Hadi bir tanesi hani iş olsun diye şey diyebilir. Yararlanırım der hepsi. Buna itiraz edecek olan var mı bilmem. Ama verdiğiniz öneriden gerçekten yararlanan 100 kişide kaç kişi vardır? Hele ki Türkiye gibi geri kalmış ülkede. Çok nadir sayıdadır sanır. Tolstoy'un çok güzel bir lafı var. İnsan beyni en adil dağıtılmış organdır der. Yani hiç kimse beyninden rahatsız değil. En akıllı insanın kendisidir. Bu anlamda söylüyor. Ve hele ki belli mevkiyi hak etmeden gelirse bir insan hiç kimseye bir şey sorma gereğini duymaz. İstediği kadar kendi konusu olmasın o konu. Ben bilirim demeye başlar. Ben bilirim demeye başladıktan sonra ise ben oldum demektir o. Ve o bilgisel anlamda öğrenciliğini yitirmiş bir adam demektir. Günden güne artık çöker. Beyni de çöker. Çünkü kullanılmayan bir beyin. İstediğin kadar iyi eğitim al, dünya çok gelişen bir ortam. Sen bundan 10 sene önceki bilgilerinle yetiniyorsan eğer şeydir. Onun için üniversite hayatı şöyle olmuş, böyle olmuş. Benim üniversiteyi bitireli ondan sonra 26 sene olmuş. Benim arkadaşlarım bitireli ise 32 sene o. Yani şu anda hani o elektrik mühendisleri odasının verdiği 30. yıl plaketleri var ya, onları şu an arkadaşlarım alıyor. Ben biraz geç bitirdiğim için alamıyorum. 30. yıl plaketi deyince nasıl geldi size? Milattan önceki bir tarih gibi değil mi?
Gerçekten uzun bir süre bizim için.
30 yıl önce üniversiteyi bitirmiş bir adam şu anda canlı kanlı karşınızda konuşuyor. Normalde fosil olması gerekiyor falan diye düşünebilirsiniz yani.
Yok, estağfurullah.
Üniversite hayatında nerede okudun, kaç yılda bitirdin, bunların önemi yok. Sadece o üniversite hayatında fiili olarak proje yaptın mı, yapmadın mı? O yılları iyi geçirip geçirmedin. Yoksa derslerde ben şöyle yaptım. Ha, burada söylenmesi gereken şey varsa hiçbir zaman kopyayı beceremedim. Yani ne kadar gereksiz bir ders bulursam bulayım kopyayla geçemedim. Ha, bu bir tarafta beceriksizliğim, bir tarafta kendime yakıştıramadığım için. Önemli olan integrali neden öğreniyorsunuz? İntegrali neden öğrendiğini bilmeyen bir öğrenci rahatlıkla kopyaya yeltenebilir. Çünkü anlamsız bir şey olarak görür. Öğretilmesi gereksiz bir şekilde görebilir o ders. Ve ben bunu kopyayla geçeyim, kendim için önemli olan derslere bakayım diyebilir. En ahlaklısı bile. Ama üniversite diplomasını istediği derse çalışıp istemediği dersi kopyayla geçebilen bir öğrenci ise ondan sonra iş hayatında da aynı hareket tarzını sergiler. İş hayatında da istemediği şeyleri geçiştirme cevaplar veririz. İstediği şeylere çalışır. Siz üniversite hayatında sadece hocalarınızın verdiği konular veya hocalarınızın iyiliği, kötülüğü anlamında bir şey seneleri geçirmiyorsunuz. Oradaki sosyal aktiviteniz, yani arkadaş, şu an mesela yaptığınız şey çok güzel. Kendi arkadaşlarınız arasında bir grup toplayıp birilerinden bilgi almaya çalışıyorsunuz ama yani böyle bir hap gibi de bir bilgi yok. Bakın dikkat edin. İşte ben şöyle yaptım, başarıyı elde ettim. Böyle bir formül mü var? Karşımda duran Yalçın var mesela. Yalçın'ın beyin yapısıyla benim beyin yapım aynı mı ki Yalçın benden örnekleyebilsin? Yani Yalçın'ın hoşlandığı şeylerle benim hoşlandığım şeyler aynı mı? Yalçın'ın yetenekli olduğu dallarla benimki aynı şeyler. Önemli olan dava kendinize bir başarı hikayesi yaratmanız önemli. Ben neyden hoşlanırım? Ben neye yetenekliyim? Ben mesela manyak bir matematik hastası bir adam. Onun için integrali ne için kullanıyorsunuz sordunuz mu ile başladım. Ama integral aynen bir manavdan aldığınız 3 kilo portakala 100 lira verip 10 lira geri aldığınız zaman ilkokul düzeyindeki denklem sorusu mu soruyor diyeceksiniz. Ama ilkokul mezunu bir adama sorun. Manava gittin, 3 kilo portakal aldın, 100 lira verdin, 10 lira geri verdin. 1 kilo portakalı kaça aldın diye sorun. Adam cart diye size 30 lira der. Ama 3x artı 10 eşittir 100 deyin, buradan x'i çekin deyin. Kaç kişi cevap verecek? Matematik hayattır. Matematiği hayatınızda kullanırsanız sizin için değerlidir. Bilmiyorum yararı oldu mu?
Teşekkürler abi. Aslında herkesin farklı olduğundan, herkesin kendini tanımasından bahsettin. Ahmet Sabit Bulut'un cümleleriyle Ahmet Sabit Bulut kimdir?
Yani sadece bana deli denilmesinden hoşlanıyorum, onu söyleyebilirim. Yani piyasada hiç kimsenin girmeye cesaret edemediği projelere girdiğim için insanlar bana deli der ve hatta yapmayı istemedikleri işler geldiği zaman Bulut Makine'ye git, orada bir deli var der, o yapar der. Bu arada Victor Hugo'nun da bir hikayesini anlatayım size. Victor Hugo bir gün bir davetten gelmiş. Tabii ki orada sıvı içecekler içmişler, gelmişler. Eve gelmiş, tabii tuvaleti gelmiş adamın. Ondan sonra adamın tanımlaması şu: İdrar torbam okyanus büyüklüğüne ulaşmıştı diyor. Igor diye bir uşağı varmış, ona bağırmış. Igor, Igor diye, Igor duymamış. Kendi evine adam giremiyor, tamam mı? Ve dışarıdaki, kendi evinin dışındaki bahçeye işemeye başlamış. Ve yoldan bir araba geçmiş, çeşitli küfürler etmiş. Ulan demiş, işediğin bahçe sefillerin yazdığı Uygur'un bahçesidir. İterif demiş oradan bir tanesi. Ondan sonra gazetecinin en güzel duyduğunuz övgü cümlesi nedir deyince anlatıyor adam. En güzel duyduğum övgü cümlesi bu diyor. Adam benim bahçemi benden savunuyor diyor. İşte ben şunu yaptım, başarılı oldum. Bak şimdi babamın cümlesiyle de başarıyı anlatayım size. Başarı her gün sulanması gereken nadide bir bitkidir. Bir gün sulamazsın ve başarısız olursun. Önemli olan ben başarılıyım demem, hatta başarılı olup olmadığımı bilmiyorum. Ancak öldüğüm zaman belli olur benim başarılı olup olmadığım. Kendimi tanımlayacak başka bir cümlem yok. Ben sadece iyi bir hayat çalışıyorum. Yani 200'e yakın üniversite ekibini, proje ekibini destekledim. O gençler bir şeyler yapabilsin istiyorum. Ve şu arkada bir tane fotoğrafta benim muhteşem babam var. Bu adama layık olmaya çalışıyorum. Ondan sonra o 200 tane ekibi destekledim ya. Beni bu adamdan başka kimse desteklemedi. Kimse elimden tutmadı. Ama o 200 ekip içinde yer alan, ki Muhammed de bunlardan bir tanesidir, 1000'e yakın öğrencinin hiçbir tanesi benim elimden kimse tutmadı diyemez. Ben buna çalışıyorum sadece.
Çok muhteşem bir söz söylediniz. Çok teşekkür ederiz. Burada kalmadı bu. Bunun daha ötesi de var.
Ya tabii sohbetlerimiz oldu da tabii orada yani o görüşmelerden, bak biraz önce söylediğim şey, ben padişah payesi takmıyorum. Senden çok şey öğrendim. O üniversiteli arkadaşlarından çok şey öğrendim. Rüzgar enerjisiyle yürüyen bir araç yarışması olduğunu bile sizden öğrendim. Orada bisiklet ekipmanlarının kullanıldığını öğrendim. Bunlar tek taraflı konular değil Muhammed. Yani ben size böyle bir şey yaptım. Ben size param vardı, para verdim. Ama ben sizi sömürdüm bilgisel anlamda. Kanadın vurgusundan dolayı kalıbın ayrılamaması hikayesi vardı. Kalıbın ayrılamaması. Orada evet. Dikkat edersen bir anı bir esprili bir şey söylemiştim. O sırada ben sizden onun kalıbının nasıl yapılacağını öğreniyorum ama siz de benden o kalıbın nasıl ayrılacağını öğrendiniz. Bak bilgi çok güzel bir şey. Paylaştıkça çoğalır. Eğer ben size akıl verdim diye bir cümleyi bir gün kullanırsam bilin ki Sabit abiniz boku yemiştir. Kimse kimseye akıl veremez. Kimse o kadar büyük değildir. Sadece bilgi iletişimi vardır. Karşılıklı bilgi iletişimi içinde hayatınızı yaşarsanız herkes gelişir. Bilgi, ben sana o bilgiyi verdim diye bendeki eksilmez. Çok güzel bir şeydir. Beynim de eksilmiyor bakın. Ve yıllar sonra bak Muhammed Esat Ünal diye bir adam var. Sabit abisini unutmamış, beni arıyor ve beni konuşturuyor şimdi. Bundan güzel bir şey var mı?
Bugün dünya çok hızlı tüketiyor her şeyi. İnsanların belli şeylerin karşılığını hala aramaya çalışması, bulması bence çok kıymetli.
Sonuç olarak bak dünya o kadar ufak ki. Bugün güç odağı diye düşündüğünüz herhangi birisi 2 gün sonra birdenbire o hani güç anlamında düşündüğün zaman güç dediğin şey eşittir para ise parasını kaybetmiş olabilir. Makamsa makamını kaybetmiş olabilir. Ama şimdi karşımızdaki bir sabit bulutu değerlendirdiğiniz zaman parasını kaybetmiş bir sabit bulutun karakterinden şüphe eder misiniz? Veya ben şimdi karşıma gelmiş bu arkadaşlar, hele ki belli bir geçmişimiz olduktan sonra, bak insanın karakteriyle ortada olması çok önemlidir. Ben o gün belli bir miktar bir şeyleri genç biliyordum, verdim. Ben gençlere şunu soruyorum ve size de sorayım. Acaba ne kadar gelire sahip olsanız sizden daha gençlere destek olursunuz? Sınırınız nedir? Limit nedir?
Ben şunu anladım bu noktada. Bu sürekli ilerleyecek bir şey. Yani cebinde 10 lirası olan bir adamın 1 lira paylaşmasıyla 1 milyon lira kazanan bir adamın 100 bin lira vermesi arasında çok bir fark yok.
Evet.
Sürekli gelişmesi gereken bir şey. Eğer maddi bir rakamı kovalayan kim varsa işin sonunda o parayı vermiyor abi.
Şey olsun diye söylemiyorum. Belki yüz binlerce liralık para dağıttım. Şimdi dolar neredeydi, nereye geldi? Acaba o yüz binlerce lirayı ben dolarda değerlendirmiş olsaydım şu anda zenginliğime zenginlik katmıştım değil mi?
Evet.
Hani size vermemin hiçbir anlamı yok lan. Düşündüm. Evet. Ben mesela.
Estağfurullah.
Bak şimdi mevzu ne biliyor musunuz? Şimdi önemli olan bu gençlere hangi gelirsinde kim yardım edecek? Kim destek olacak? benim gelecekteki emekli maaşımı hangi seviyedeki bir genç ödeyecek? Bunlar eğer bu eğitimi düzgün bir şekilde alamazlarsa, proje geliştiremezlerse acaba benim emekli maaşımı ödeyebilirler mi? Ben 80 yaşında aynı bu şekilde proje mi yapacağım?
Belli bir yaştan sonra tabii zor olacak.
Şimdiden iptal oldum zaten. Bak ben size söyleyeyim. Bu dakikadan sonra gençler bu işi devralacak. Bir bayrak yarışı burası. Önemli olan bak şimdiden düşünmemiz gereken. Hayır, evim olsun, arabam olsun dediniz. Sonra çoluk oldu. Ulan çocuğa da bir ev yapayım. Lan bu ülkenin gençleri nereye gidecek? Bak şimdi devlet yardım etsin. Bak hükümet demiyorum, devlet diyor. Bunun içinde bürokratlar da var, siz de varsınız. Herkes devlet. Yani şimdi bana kimse destek olmadı. Bak biraz önce söyledim. Ben babam dışında kimse elimden tutmadı. Ama mesele ne? Ben varlığım var. İşte düşünüyorsunuz belki şu anda. Ha bu adamın kaç tane evi var bilmem nesi var da bunun içinden çıkartıyor veriyor. Vermesem daha zenginim. Şimdi ben Sabancı'yla yarışmayı istemem mi? Bak hırsım olduğunu düşünün bir an için. Ben eşçilerimi arasında espri yapardım böyle. Ağır yük taşınırdı eskiden. İşte bir saç taşıma olduktan sonra kola ısmarlardım. Böyle az bir miktar bir şey gelince de kola isterlerdi benden. Ben de derdim ki ısmarlamadığımız kolalarla diktik bu binayı derdim. Şimdi mesele ne? O kolayı ısmarlamadığın zaman binayı dikebiliyor musun aslında? Çalışanını memnun edemiyorsun o zaman. Sen çalışanını memnun edemezsen bu ülkenin gençleri bu ülkede kendilerine destek veren birilerini görmediği zaman şu andaki kendi yaş grubunuzdaki gençleri denetleyin. Yüzde kaçı acaba Türkiye'de çalışmayı hedefliyordur şu anda? Yani günün birinde doğduğunuz toprakları özlediğiniz ve geri döndüğünüz zaman salaklar cennetine geri dönüş yapacaksınız. Yani bu ülkeyi geliştirmek adına, bu arada şundan bahsetmiyorum. Yurt dışına gidin, yurt dışındaki teknolojiyi öğrenin. Oradaki insanların çalışma hayatını sonuna kadar inceleyin ama 10 seneyi geçirmeyin. Bak 10 seneyi geçirdikten sonra orası memleket haline dönüşür. Önemli olan eğer oraya gidip burayı düzeltmek adına bir düşünceniz varsa sonuna kadar hemfikir. Ama mesele ne biliyor musunuz? Aslında senin benim yaptığımız o gençlere gerekli desteği vermediğimiz için gençler bu halde. Ve o iki gün sonra o büyüklerin yerine siz geçeceksiniz. Ve siz yurt dışında yaşadığınız sürece sizden doğan çocuklar ve sizin yaşıtlarınızdan doğan çocuklar sizin gibi o vergiyi ödeyecek. Belki daha da yüksek vergi ödeyecekler bu iş böyle giderse. Doğduğunuz andan itibaren vergi ödediğinizin farkındasınız değil mi? Bir otomobil yurt dışında kaç bin euro, burada kaç bin euro?
Yani bir 10 bin euroya bir en azından Volkswagen Polo alınabilir yurt dışında. Türkiye'de muhtemelen bir 20-25 bin euroya denk geliyordur.
Yani aslında devlete iki tane araç alıyorsun, kendine bir tane alıyorsun değil mi?
Evet.
Ulan bu ülke niye üretim yapsın ki? Bayağı ciddi para kazanıyor ya. Bak ticaretini yaparak bu ülke acayip para kazanıyor. Hem de bu paradan sen yararlanmıyorsun bu arada. Halk olarak da. Ben devlet işi yapmayan ben para kazanıyor muyum acaba? İş hayatımda hiç devlet işim yoktur. Bu çok acı bir şey bir kere. Bak ben sana şunu söyleyeyim ama ben bunu gururla söylüyorum. Devlet işi yapmadım. Çünkü devlet işinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Yani acaba ben işimi doğru yapsam tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden bu işi yapabilir miyim devlet işinde? Orada rüşvet isteyen kimse olmayacak mıdır yani? İşimi doğru yaptığım halde almayacak mıdır rüşvet? Acaba oradaki rüşvet almayan memurlardan birisinin siz olduğunu düşünün mesela. Olamaz mıydı bu? Ama siz de gençler olarak şunu değerlendirirseniz, lan ben almasam 50 tane adam alırlar onlar alır. Bak çok güzel bir bahane çıktı ortaya. Hiç değilse başkası yiyeceğine ben yiyeyim oğlum. Hoş değil mi? İnsanı rahatlatan bir duygu bu.
İnsan kendini çok kolay kandırabilir ki kesinlikle.
Tabii. Ve yani bu arada özel hayatta da farklı bir şey değil. Özel işletmelerde de farklı değil. Mesela bizim sarkaç çarpma testi var. Akredite kuruluş kontrol etmiyor. Ben bir mühendise rahatlıkla gidip şunu diyebiliyorum piyasada tabii. Ben demiyorum ama piyasadaki rakiplerim diyor. Taha, bak oğlum şöyle bir tane test var. Bunu yönetmelik bizden istiyor. Buna bir imza çak bakayım mühendisliğinle diyorum. Abi ben bu testi görmedim ki diyorsun. Fazla zırtlama lan, imzala diyorum. Ondan sonra sen biraz daha üstüne gittiğin zaman hadi bakayım kapı orada yavrum. Muhasebeden hesabını kestir. Taha yerine Zaha'yı alıyoruz, ona imzala. Peki şimdi kaybeden kim oldu? Dürüstler kısa dönemde kaybederdi. Ama onu imzalamayarak acaba karakterli bir mühendis olduğunu oradaki adama bile anlatmış oldun mu?
Oldu, evet.
Ve bu senin dürüst bir geçmişine bir artı bir puan ya. O adam ne kadar sahtekar olursa olsun, ha bak bu adam, bu Taha denilen adam gibi adamlar var bu Türkiye'de hala. Aşağılık bir dünyada olmadığını bir kere daha hatırladı. Belki sen o iş yerini kaybettin ama bak o işleri gibi olmayan işletmeler de var. Sence bir asansör imalatçısıyım. Bir günün birisinde asansör montörü olsan sahtekarlık yaptığını bildiğin bir şirketten alışveriş yapar mısın?
Yok, yapmam.
Yani bu adam peki o sarkaç çarpma deneyinde sahtekarlık yapıyor ya, diğer işlerinde sahtekarlık yapmıyor mudur acaba?
Yapıyordur.
Sence dürüst olan şirketler mi uzun vadede ayakta durur, yoksa imzalı olan şurayı diyen işletme mi bu bağlamda?
Dürüst olan daha uzun süreli ayakta duruyordur.
Ama işte bak, gençlerin hayatı bir sene, iki sene, üç sene gibi süreçler büyük seneler gibi duruyor. Ama biraz önce benim arkadaşlarımın 32 sene önce mezun olduğunu söyledim bak. Benim hayatımda ise 30 sene var şu anda. Bak benim uzun vadem 30 sene şu an. Ama sizin uzun vadeniz belki 1-2 sene. Şimdi baktığınız manzarayla gördüğünüz şey aynı değil. Ben mesela 20'li yaşlarda Ecevit konuşurdu, ulan adam haklı der. Sonra aynı konuyla ilgili ters bir demeç veren Erbakan da haklı derdim. Türkeş'e de haklı derdim. Çünkü objektif bakmaya çalışıyorsun. Adamları da karşılıklı buluşturamıyorsun hiçbir yerde ve hepsi haklı benim gözümde. Çünkü objektif düşünüyorsun, çevresel düşünemiyorsun, daha gençsin. Mühendisliğin felsefesi bu işte. Bak yani anlatmaya çalıştığım şey o. Şimdi felsefe olmadan mühendislik hiç olmaz. Önemli olan mühendisçe düşünmek. Yani ben her konuda uzman olamam. Temel nokta olarak mühendisliğin felsefesini bilirse fırıncıyı da anlayabilir. Yani bir ülkede fırıncı kesinlikle lazımdır. Bir iş yerine girdiniz, bir usta, çırak. Ya o çırak olmadan acaba bir üretim gerçekleştirebiliyor musun? Şimdi söyleyin bana, o iş yerinde çalışan mühendis mi değerli, tuvaleti temizleyen adam mı değerli?
İkisi de ayrı ayrı değerli bence.
Evet, bak şimdi tuvaleti temizleyen insan daha değerli dememi beklemiyorsunuz. Bak ikisi de aynı değerli. Çünkü o işleyişi sağlayan faktörlerden birileri bunlar. Küçümsemek o kadar kolay ki. Ama insan olarak değer vermek çok zor. Ben buradaki yalçına değer veriyorum. Çünkü benim geleceğim, benim emekli maaşımı ödeyecek yurt dışına kaçmazsa.
Ay, gelecek demişken şöyle satır arasında kaldığını düşündüm ama çok önemli iki konuya değindin aslında. Hatırlatmak gerekir ki benim kim olduğum ölünce belli olacak dedin. Diğeri evet. De ben bu parayı geleceğe yatırım, yani gençlere vermeseydim, bir şeyle de destek olmasaydım servetime servet katardım dedim. Yani belli ki sen o parayla yeni bir makine almak, yeni bir yatırım yapmak yerine geleceğe yatırım yaptın. Burada ben açıkçası biraz ulvi bir amaç görüyorum. Diğer konu da ölünce belli olacak dedin. Yani bunu yaparken de sen aslında bence ölümünü düşünüyordun. Soruya gelecek olursam. Cenazende, Allah gecinden versin abi, cenazende arkandan ne denilmesini istersin? Yani bu hayatı arkandan ne denilmesi için yaşıyorsun?
Şimdi o soruyu cevaplayacağım ama daha öncesini şey yapayım. Bak şimdi mevzu sadece ulvi bir amaç değil. Belli dönemler vardır. İşletme sahipleri para kazandığını zanneder. Meta olarak bir para vardır bir yerde. Ve Ama belli bir süre sonra bir bakarsın ülke ekonomik krize girer ve bankaya faiz için çalıştığını anlarsın. Ve o faizi ödemek için bütün mal varlığını satarsın. Ülke gelişmeden tek başına insanın kendi ekonomisini kurtarması diye bir şey söz konusu değildir. Bunu ancak devletin o tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yiyen insanlar bunu yapabilirler. Ülke gelişmediği zaman sadece çölde bir vaha görür, çölde bir serap görür, su diye gördüğü şey aslında bir kumdur. O faizi ödediği zaman da o rüya ortadan biter. Bak mesele gençlerine önem vermeyen bir ülke, ki ben bu ülkenin bir bireyiyim, ondan sonra en sonunda kendisini bile düşünüyor olsa yanlış yapar. Ben bu anlamda bakıyorum. Sadece bu arada insanlar hani ulvi diyerek tanımlamaya çalıştığı şey, hani bir cennet cehennem kavramı var ama hani Yunus Emre'nin de bir lafı var. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni diyor adam. Cennet için çalışmıyor. Doğrular için çalışıyor. Başkalarının benim hakkımda düşüncelerini hiç önemsemiyor. Yani bu 30 yaşına kadar geçerliydi. Yani işte Ahmet ne der, Hasan ne der, Hüseyin ne der diye çok düşünüyordum. Fakat bir tek babam vefat ettiğinde herhalde dedik biz çocukları olarak dört koluna biz geçeriz, biz taşırız diye düşünüyordum. Yani bunu da neden? Babamın ne rakı sohbeti vardı, ne öyle bir yere gider, arkadaş sohbetlerine gider. Kendi çapında çalışan bir iş adamıydı. Ama öyle bir insanlar geldi ki, bizim için çok değerli insanlar cenazesine geldi ki, Erenköy Galip Paşa'da cenazesi kılındı ve tabii biz babamızı, canımızı yitirmişiz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Binlerce insan geldi ve hangi sanatçının cenazesi demişler. Ki dediğim gibi bak, herhangi bir sohbet bilmem ne ortamına giden bir adam değil. Kendi lokal çevresinde ve iş yerine sabah gidip akşam gelen bir adam. 5 vakit namazında niyazında bir adam.
Çok teşekkürler abi.
Şimdi siz hem teknik bir alanda çalıştınız, teknik idarecilik yaptınız, teknik bir işin çıraklığından geldiniz. Bir yandan mevcut idarecilik de yaptınız. Yani teknikle çok fazla ilgilenmesi gerekmeyen, insan kaynakları gibi, personel müdürlüğü gibi, mali işler gibi noktalarda da şeyler yapmış oldunuz. Şimdi bazen biz şunu soruyoruz kendimize, kariyerimizi yönlendirirken teknik anlamda bir yeterlilik düzeyine mi yönelmeliyiz, yoksa belli bir noktadan sonra idarecilik noktasına mı yönelmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz?
Şimdi bak, bu konuya biraz önce de hani Yalçın'dan örnek verdim ya, Yalçın'ın ben neden hoşlandığını veya neye yetenekleri olduğunu bilemem. Yani bunlara insanlar sadece kendileri karar verirler. Ama mesele şu, bak gençlerde temelde gördüğüm bir şey var. Tabii ben de gençken öyleydim bu arada. Yani bu arada şimdiki gençler şöyle böyle diyen bir adam değilim, beni biliyorsun gayet iyi. Şimdi önemli olan dava, bir akıntı var. Sen akıntıya karşı kürek çekeceksin ama sadece kıyıya yanaşmak için çekebilirsin o küreği. Tersine gitmeye yapamaz. Sen bir iş yerine girdin, bir iş hayatındasın ve bu iş hayatında seni akıntı idareciliğe sürüklüyor. Ve o zaman teknik hocam diyemez. Yani sizin gibi akıllı gençler ve bizim gibi akıllı gençler, zamanının akıllı gençleri, siyaset yapmayacağım diye şimdi ahmaklara siyaset sahnesini bırakmış olur. Sen teknik bir adam olarak bir salak idarecinin emrinde mi çalışmayı tercih edersin, yoksa seni akıntı idareci yapmış idarecilik mi yapmak istersin? Tabii ki idarecilikten hoşlanıp hoşlanmaman çok önemli. Hoşlanmıyorsan zaten başarılı olamazsın, bak bir kere. Yeteneğin olup olmaması da ayrı bir konu. Ama kafanıza bir şey yapacağım diye takmayın. Ben mesela şimdi mekanik dizayn yapıyorum. Mekanik tasarım yapıyorum. Eğitim dalım ne? Elektronik. Ben şu kabloyu görüyorsunuz değil mi? Bu kablonun içinde ne dolaştığını bilerek mekanik tasarım yapıyorum. Ama mekanikçilerin çoğunluğu kabloya dokunmaya bile korkuyor. Acaba bir mekanik tasarımda elektroniği bilerek tasarım yapmak bana zenginlik katıyor mudur, katmıyor mu? Veya bir idareci olacaksan tekniğini bilerek idarecilik yapmak sana avantaj kazandırır mı, kazandırmaz mı? Ya da tam tersi, bir hayatının belli bir döneminde akıntı seni yönetici yaptı, idareci yaptı. Ondan sonra tabii ki çok uzun süre olmamak kaydıyla sen teknik adam olmayı tercih ettin. Hayatının belli bir döneminde idarecilik yapmış olmak sana avantaj kazandırır mı? Bence çok şey kazandırır. Yani başkalarından farklı olmayı kazanırsın. Herkesin düşündüğü gibi düşünmemeyi kazanırsın. Bir sıradan teknik adamın yaptığı hataları yapmazsın idareci tarafını bilirsen. Veya tam tersi, teknik tarafı bilirsen sıradan bir idarecinin yaptığı teknik adamlara hatalı işleri yaptırmaz. Ve her öğrendiğin şey sende bir zenginlik katar.
Yani ekonomik sıkıntılar yaşandığı zaman bu yolunuzda nasıl sağlam bir şekilde devam ediyorsunuz? Yani çok çalışmak mıdır veya verimli çalışmak mıdır, iyi yönetmek midir?
Ya işte bak, babama sorduğum sorulardan birisi bu. Bir ara kendimi konsantre edemiyordum. Çünkü bunun cevabı konsantrasyon. Konsantre edemiyordum. Babama dedim ki, ya baba, bu kadar senedir kendini nasıl işe konsantre ediyorsun? Yani dış etkenlerden nasıl bağımsız hale gelip sadece işe kendini adapte ediyorsun diye sordum. Babam da bana şöyle bir cevap verdi. Oğlum dedi, ekmek parası kazanan adamın konsantrasyon sorunu yoktur. Ailesini geçindirmek için çalışmak zorundadır dedi ve bitti o gün. Şimdi önemli olan sen kendin için veya ailen için doğruları yapmaya çalışıyorsun. Bu doğruları yapma eylemi herkes için az veya çok vardır. Ama bazı insanların yaptığı temel hata, yani bizim gibi böyle 45 senelik bir işletme haline gelmiş bir şirketin bundan sonrası da iyi olacak diye bir garanti yok bu arada. Ama bir olay var ki 45 seneye ulaşmış bir şirketin artık içinde bulunan elemanlardan bilgi alıp ondan yararlandığı kesindir. Ama bu megalomana kapılıp ben elemanlar değil ben yapıyorum demeye başladığın an olay tersine dönüyor. Sadece bunun bilincinde olmak lazım. Yani burada anlatmak istediğim bir tane beyinle değil, 100 tane adam çalıştırıyorsan 100 tane beyinle düşünmek. Veya önemsediğin 10 tane beyinle düşünmek önemli. Anlatmak istediğim demek ki insan belli yaşlardan sonra kendi beyni ne kadar sağlıklı düşünürse düşünsün sağlıksız bir duruma gelebiliyor. Eğer karşında senin düşüncene ters bir düşüncede birileri varsa onu dinlemek önemli. Bunlara rağmen hani iyi öneri de gelmeyebilir. Bu zaman yıllar öncesinden edindiğim bir tecrübe olacak. Bu ailenden gelir, bu babandan gelir, bu mesleki bir büyüğünden gelir. Çünkü hayat sadece ve sadece kendi deneyimlerini yaşayacak kadar uzun değil. Annem mesela bana çok iyi karpuz aldığımı söyler. Ama ben karpuz seçmeyi hiç bilmem. Hayatımda hiç kabak karpuz almadım bu arada. Çevremizdeki insanlar o karpuz kamyonunun üstüne çıkar ve karpuzları tek tek şaplatmaya başlar. Şimdi acaba oradaki karpuzcu biliyor ki onların içinden bazıları kabak. Hiç kendi başına karar vermek isteyen adama hangisini seçerse seçsin lan bana ne der. Ama karpuzcuya gidip dersen ki oraya yazmış 10 lira diye. Ve bak şuradaki espriyi de anlatayım. Hep aynı karpuzcudan da almam yani. Rastgele önüme gelen bir yerden alırım. Kendime güvenirim bir kere. 10 lira yazmış mesela kilogramına. Ben derim ki bak ben sana 12 lira vereceğim. Adam gibi 2 tane karpuz seçti. Sonra 2 tane karpuzu verirken abi kesmece istersen yapayım der. Bak hani kendine güvendiğini anlatıyor. Ondan sonra oğlum yok kesmece yapma. Yalnız dedim kabak çıkarsa veya tatsız bir karpuzsa 132 kiloyum sana getiririm burada kırarım bak bu karpuzu dedim. İster korkudan ister aldığı o 2 lira farktan daha ben hayatımda kabak karpuz almadım. Bak temel nokta ben karpuzcunun deneyimine güveniyorum. İdareci olarak yapmanız gereken en önemli nokta bence tabii ki bu. Herkesin tabii kendi hikayesi vardır. Önemli olan sen hani Steve Jobs'un caps'lerini incelerken hoşunuza gidiyor. Yani şu, biz buraya kafası çalışan insanları alıp nasıl çalışması gerektiğini öğretmeyiz. Kafası çalışan insanları alıp bize nasıl davranmamız gerektiğini öğretmesini isteriz diyor. Şimdi bu cümleyi çalışan tarafında kendinizi düşündüğünüz zaman çok hoşunuza gidiyor. Ama yönetici tarafa kendinizi koyduğunuz zaman altınızda gitti, size böyle olmaz deyince de zorunuza gidiyor. Ne oldunuz şimdi?
Rol değişince bakış açısı değişti herhalde.
Bak, şimdi egolar çatıştı. Önemli olan ego kimde olur biliyor musunuz? Ego makamını veya parasını hak etmeden kazanmış insanlarda olur. Eski dilde kibir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de lanetlenmiş bir şeydir kibir. Önemli olan bakın en önemli nokta, eğer siz kalkıp bir çırağı bile küçümsüyorsanız, matkap başında bir çırağın çalıştığı kadar çalışmış mısınızdır? Yeni doğmuş çocuklar değilsiniz. Bak bu yaşınıza kadar bir sürü kendinize özgü bir yaşam tarzınız var. Baktığın zaman benim bir bilgisayarla tanışmam 17 yaşındaydı. Siz ise bunun içine doğdunuz. Ki bunun haricinde de bir de ilgi alanlarınız benim ilgi alanlarımdan farklı ilgi alanlar. Ben size 5 veriyorsam siz benim ilgi alanıma göre 10 birim bile verebilirsiniz. Yani illa bunu birim olarak sizinkisi düşük benimkisi fazla diye de bir şey yoktur. Önemli olan o an yapılması gereken işteki tecrübeleriniz ve bilgi dağarcığınızdır sizi etkileyecek olan. Karşındakinin yerine kendini koyarsan zaten yapman gereken bir hareket varsa onu yapmaz. Birazcık da kendiniz yöneticiymiş gibi bir de değerlendir. Bakalım aynı şekilde doğru bulacak mısın? Bak akıllı olmakla zeki olmanın farkı budur işte. Zeki olmak doğuştan gelen bir yetenektir. Ama akıllı olmaksa bundan sonraki hareketleri planlamaktır tecrübeyi. Yoksa akıllı o insanda zeka kesin vardır zaten. Ama her zeki insan akıllı demek değildir.
Biz az çok sizin hangi işle uğraştığınızı, üretiminizi biliyoruz. Tabii dinleyicilerin de bilmesi adına yani şu anki işinizi aktarabilirseniz ve şeyi de çok merak ediyorum açıkçası. Rahmetli babanız zamanındayken o süreçte nasıl bir üretim yapıyordunuz? İşin başına geçtikten sonra nasıl bir üretim yapmaya başladınız? Hem aynı zamanda geleceğe dair nasıl bir üretim yapmayı planlıyorsunuz? Bunu da cevaplayabilirseniz çok seviniriz.
Tamam. Şimdi ben 32 sene önce yani ilk 4 seneyi bitirip ondan sonra babamın yanına geldiğim zaman teknik resmi vardı. Birinci sınıfta gördüğüm teknik resimle ben çizmiştim. Yani profesyonel bir makine mühendisinin çizdiği bir teknik resim yoktu ortada. Aydınger kağıdına jiletle, duymuşsunuzdur herhalde, jiletle rapidoyu kazıyarak çizilen çizimlerden birini yapmıştım ve bizim işletmenin ilk teknik resim çizimini ben yaptım ve TSE belgesini benim yaptığım çizimle aldı Bulut Makina. Ve tabii o sadece ve sadece TSE'ye verilmek üzere hazırlanmış bir dosyaydı. Yani üretimde kullanılan bir detay değildi bunlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani sadece belgeyi almak için teknik resim çizmekle üretimi yapmak için teknik resim çizmek aynı şey değil bu arada. Ben atölyenin başına geldiğim zaman velhasılı kelam bir tane teknik resim dosyası yok. Üretimi yapmak adına yok. Presçi bir targa tulumba bir ajandaya elle bir dandik dundik bir karalama yapıyor. Üzerine 3-5 yazıyor. Santimetre cinsinden oraya yazılar yazıyordu. Ve sadece üretimde bir ustaya biz bir dikdörtgeni çiziyorduk. Dikdörtgenin genişliği şu, derinliği bu diyorduk. Kabin o iki tane verilen ölçüye göre yapılıyor. Ustalar yapıyor. Ve o ustalar işten ayrılırsa diye dört dönüyorduk çevresinde. Bir de mastarları vardı. Onlar mastarı tezgahın bir kenarına saklarlardı. Ve o mastar olmadan da o ürünü yapamaz. Ve tabii bu arada da sendika girdi bizim işletmeye. Ondan sonra kim kime dümtega bir meydan muharebesi. Ben tabii bir tarafta üretimi öğrenmeye çalışıyorum. Öbür tarafta teknik resimlerini çizmeye başladım. Baktım ki ondan sonra milimetrik kağıtlara çiziyorsun, onu dosyalamak bile sorun. Yani hafıza yok çünkü milimetrik kağıtlarda. Benim gibi elektronikçi hafızası olmayan kağıtlara çiziyor. Ve o çizimi her defasında yeni bir çizimde tekrarlamak zorundasın. Tekrar tekrar aynı çizimi yapmak zorundasın. E tabii benim gibi bir mühendise ızdırap verici bir şey. Bak şimdi burada neye geliyoruz? Şimdi mesela girdiğiniz herhangi bir işletmede teknik resim olmadığını görmeyeceksiniz. Şimdi hemen hemen her işletmede artık teknik resim var. Ama çizimler sistematik değil mi? Teknikerin yapabileceği şekilde dönüştürebiliyorsanız o zaman mühendissiniz. Çünkü mühendis dediğin adam bir işi bir defa yapar. Tembeldir. Tembel adam iyi mühendislik yapar. Evet, o çalışmayı yaptığı sırada yoğun çalışır ama bir işi bir defa yapar. 80 defa aynı işi tekrarlamaz bir mühendis, kafası çalışan bir mühendis. Ve işte ben bu şirkete 30 senemi verdim diyen zavallı mühendislerden mi olursun yoksa ne olur? Önemli olan baktım ki hafızası yok milimetrik kağıtların. AutoCAD'le çizmeye başladım. Ve AutoCAD'de ölçü çizgisini line'la yapıyor. Yani o kadar bilgisizdi. 30 yaşına kadar karga tulumba gitti ve 150 bin tane AutoCAD dosyası yarattı. 150 bin, vurgulamak için söylüyorum. Yani şu anda birden 150 bine kadar sayın desem kaç saatinizi alır bir düşünün. 150 bin tane parça resmi veya onların toparlandığı montaj resminden bahsediyorum. Korkunç bir veri tabanını yarattı. Ve tabii bunu destekleyen Excel dosyalar. Asıl mı önemli olan AutoCAD dosyalar değil, bunu destekleyen Excel tablolar. Şimdi düşünün, bir asansöre giriyorsunuz. Kapının bir genişliği var. 90 santim genişliğinde olanı var, 80 var, 70 var. Ve veya yük asansörlerinde bunun kocaman kocaman büyük genişlikte olanları var. Bunların her bir tanesinin mantığı aynı ama ölçüleri farklı. Şimdi önemli olan Excel tabloda bunların formüllerini hazırla. Ve kafası çalışan herhangi bir mühendis o formüllere bakarak tamamlanmayan AutoCAD resimlerini bile tamamlayabilir hale geldi.
Aslında tasarım parametrik hale getirmiş oldun abi, değil mi?
Tabii. Şimdiki parametrik tasarım oldu yani. Ve tabii bu dosyalar hazır olunca bizim gençler önce SolidWorks'te bunu parametrik dizayna getirdiler. Fakat SolidWorks'te problemlerin olduğunu görünce biz Inventor'a geçtik. Ve şu anda mesela bir müşteri bir kabin istediği zaman sadece genişliğini, derinliğini giriyorlar ve kabin kendi kendine büyüyor. Parça sayılarını değiştiriyor ve lazerle otomatik dosya hazırlıyoruz. Güzel mi?
Güzel abi.
Ama bütün mevzu sadece bu mekanik dalla ilgilenen arkadaşlar için bir şey söyleyeyim. İster Fusion olsun, ister Inventor olsun, isterse Solid olsun, bu programların hep eksik olduğu noktalar var ve her zaman olacak. Hep bir üst noktada olacak gayet doğal olarak. Önemli olan programın eksik noktalarını programı aldatarak bunu düzenleyebilmeyi düşünmek gerekir. Bilmiyorum bu lafı iyi algılayabildiniz mi? İyi anlatabildim mi? Ama hayatım benim bu programlardan sonuç çıkmıyor denilen noktalarda makineyi istediği verileri vererek aldatma yönünde iyi sonuçlar elde etmeyle geçti. Çünkü her halükarda mesela bir halat çizip veya kayış çizip bunu hareketlendiremiyorsunuz şu anki Inventor veya Solid'de. Ama Katya'da bunun olabildiği söyleniyor. Ben çalışmadım Katya'yla bu arada. Biz mesela halat çizebiliyoruz. Halatı hareketlendirebiliyoruz. Bak makineyi aldatıp çiziyoruz bu arada. Ne veri istediğini biliyorum. O veriyi verdiğin zaman aldanıyor, çiziyor. İşte sadece makine mühendisi olmak veya sadece elektronik mühendisi olmak, o mühendislik dalının gerektirdiği şeyleri bilmek çoğu zaman yeterli olmuyor. Onun için biraz önce idarecilik mi, teknik adamlık mı diye soran Muhammed'i düşününce önemli olan hayatınızda her adım attığınız nokta size bir baston olacaktır. Onun için bir şeyi deneyimlemekten korkmayın. Bu bana zaman kazandırıyor, kaybettiriyor diye düşünmeyin. O gün mesela belki bir ay, belki üç ay bir konuyla ilgilenirsiniz ve mesleğinle alakalı değil dersiniz belki, ama öyle bir gün gelir ki orada elde ettiğiniz profesyonel yapı, profesyonel olarak o işe girmiş, size olağanüstü avantajlar da sağlıyor.
Evet abi, aslında o kısımda da biraz pasif öğrenme denilen bu her şeyden, herkesten bir şeyler öğrenme, en ufak bir konuşmadan farklı sonuçlar çıkarma, yeni bir şey öğrenme kısımları vesaire. Bir mühendisin belki de en önemli özelliği bu noktada.
Kesinlikle. İşte Sabancı'nın da orada bir lafı var. Senin lafın, onu söyleyeceğini zannettim ama girmedim.
Sen tamamla istedim. Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her
evet,
şeyini.
Her bilmek. Şeyin bir şeyi, bir şeyin her şeyi. Biliyorsun, çok güzel. Yani işte bu tür adamlar, yani Sabancı bir tarafta kapitalizmin sembolü bir adam ama son derece kafası çalışan bir adam. Şimdi kalkıp da sadece zengin olduğu için dibine balta vurmaya gerek yok adamın. Ailemizin içinde birdenbire İngilizce, Almancası çok iyi olan birisi geldi. Şimdi biz de tabii yurt dışından otomatik kapı getirtmeyi planlıyoruz. Yurt dışından bir şirketi distribütör olarak bizi tanıdı ve ithalata başladık. O ithalata başlamamızla birlikte tabii ki o ürün bize kalitesel anlamda bize o kadar çok şey kattı ki. Yani adamlar sanayide dördüncü nesle gelmiş, biz daha birinci nesli yeni tüketmişiz. Bizim yaptığımız ürünlerin yurt dışına götürülme şansı yok. Dolayısıyla o ürünlere benzer bir şeyler, yani o ürüne yakışır ürünler yapmaya çalıştıkça bizim ürünlerimizin kalitesi arttı tabii. Bu arada çok iyi bir şey yaptık. İşte benim teknik resimle uzun süre çalışmış olmam piyasada fason lazerle malzemelerimizi kestirmeye başladı. Yani kendimize daha lazer almadan önce lazerle mükemmelen tüm istediğimiz şekillere girdirebildik malzememiz. Ve bunu Türkiye'de ilk yapanız biz. %100 lazerle bir asansör malzemesi üreten ilk şirketiz. Tabii hem %100 proje hem %100 lazer kesimle kesim yapmaya başlayınca birdenbire kalite imajımız çok yükseldi. Fuarlara gittiğimiz zaman yabancı şirketler olağanüstü düşünce, harika yapmışsınız demeye başladılar. Yani öyle Hristiyan kulübüymüş, bilmem neymiş, bunların hepsi fasafisodur. Bak şu anda %60, %70 gibi yurt dışına satıyoruz. Tabii ki bu krizden dolayı Türk piyasası çöktüğü için oldu bu. Yani yoksa normalde %20'yi geçmezdi bizim ihracat oranımız. Ama yurt dışında şu anda olağanüstü bir, tabii Türk lirasının ne yazık ki değerinin aşırı düşmesi nedeniyle yurt dışı pazarlarda tercih edilir bir hale geldik. Ve tabii en önemli nokta, sizin fiyatınız istediği kadar düşük olsun, kalitenin yüksekliği nedeniyle tabii tercih ediliyor. Yani yurt dışında da çok iyi bir ismimiz var bu arada. Keşke bu kadar daha Türkiye'ye satabilsek ama pek olmuyor. İş hayatımız boyunca dekoratif anlamda hep birinci sınıf malzeme kullandık. Yani 304 kalite paslanmaz kullandık. Şu anda ise 201 kalite çok kullanılan bir paslanmaz. Fakat aşırı okside olabilen bir paslanmaz bu. Fiyatı çok düşük. Karşımızdaki rakipler hep böyle fiyat anlamında fakat kaliteden çok ödün verilen bir noktayı tercih ediyor. Mesela bindiğiniz bir asansör yeni yapılmış olsa da asansörcü imalatçıyla 201 kalite konusunda anlaşıyor. 201 kalite paslanması kullanıyor. Sen de zavallı bir apartmandaki sakinsin. Bir bakıyorsun asansörün paslanmazları paslanmaya başlıyor. Ve bu niye paslandı diyorsun. Türkiye'de acaba bunun sonucuna varabilir misin? Değiştirtebilir misin mesela? İşte Türkiye'deki adaletsizliğin sonucunda karşımıza rakip diye çıkıyor bu insanlar. Hem de mallarını ucuza satıyorlar. Biz de kazıkçı işletme oluyoruz. Pahalı satan işletme oluyoruz. Şimdilik böyle gidiyoruz bakalım.
İyi bakalım abi, Allah bereket versin. Servetin, gençlerin serveti oluyor. Şeylerle uğraşanların serveti oluyor bir noktada.
Her şeyden önemlisi iyi niyetli davranırsanız, yani işte babama ara sıra şey derler böyle, hani baban çok hırslıydı falan derler, ben son derece sinirlenirim bu lafa. Türk Dil Kurumu'ndaki tanımına da bakabilirsiniz. Hırs kötü bir eylemdir. Yani başkasının kötülüğü üzerine kurulu bir çalışma isteğidir. Ama ben babamı her zaman çok yoğun çalışma isteğiyle donanmış bir adam olarak nitelendirirdim. Asla hırslı bir adam değil. Başkasının başarılarını yok etmeye yönelik bir çalışma isteği her zaman için sana da zarar verir. Önemli olan, ben rakiplerimle gayet mutluyum. Onlar da 100 küsür tane eleman çalıştırıyor. Onların da çalışanları evine ekmek parası götürüyor. Benim çalışanlarım da götürüyor. Onların yok olmasıyla ilgili bir tasarrufum yok. Yani o fabrikaların dibine dinamit döşemeyi düşünmüyorum. Bu ülkede üretim yapan her kim olursa olsun Türkiye'ye yarar sağlar. Yeter ki haklı rekabet olsun. Yani şu anda mesela Suriyeli eleman çalışması gibi. Suriyeli niye çalışmasını söylüyorum? Suriyelinin Türkiye'de sigortalı yapılması mümkün mü? Ama devletimiz buna müsaade ediyor. Ben Suriyeli çalıştırabilir miyim sizce?
Hayır.
Neden? Bak şimdi bir haber, haberler duyuluyor ara sıra. Bir Suriyeli işletmede çalışırken ölmüş ve ondan sonra halıya sarmışlar, yolun kenarına atmışlar adam. Şimdi evet, devlet bunun işletmelerde çalışmasına göz yumuyor ama ölüm olayı başka bir şey. Orada olmaması gereken bir adam iş kazasıyla ölüyor. İşletme sahibi ne bok yesin şimdi? Halıya saracak, yolun kenarına atacak, ben size söyleyeyim. Ben bu işi yapamam. Bugün bütün elemanlarım sigortalı ve tam değerinden gösteriliyor. Yani 45 sene boyunca hiç kimse ölmedi benim iş yerimde ama ölme ihtimali her zaman olabilir. Ama ben en azından sigortası bilmem nesi her şeyi ödenmiş bir adam çalıştırdığım için bundan korkum yok. Onun için de bir kere ülkede haklı rekabetin çok iyi oturması lazım. Yani başınıza gelecek en önemli olaylardan birisi de budur. Eğer işletme kurmayı düşünen birileri varsa aranızda.
Evet, biz bu itibariyle bazı konuları ele almaya çalıştık ama siz yalnızca Ahmet Sabit olarak sizi dinleyenlere, gencinden yaşlısına ne demek isterdiniz? Bunun akabinde de size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler, bunu sormak istiyorum.
Valla arkadaşlar, şimdi telefon numaram olmayanlar varsa yazabilirler. 0533-714-02-55. Bu kadar net. Ondan sonra iş yerine gelene hiç kimseyi kapıda bırakmadım. Sen gayet iyi biliyorsun. Ondan sonra Facebook'tan, Instagram'dan da takip edebilirler. Onun da dışında işte ki buraya iş başvurusuna gelen arkadaşlar da oluyor. Mesela onlar bile 1,5 saat ayırdıktan sonra gençler de telefon numaranızı alabilir miyim? Sizle görüşmek isterim ileride de diyor. Hani bu iş olsa da olmasa da diyor. Ya demek ki bir şeyler veriyoruz. Yani bu kesin. Görüşmek isteyen herkese kapımız açık. Onun dışında da eğer telefondan bir görsel, ondan sonra şunu şöyle yapsak böyle mi olur gibi detay konularda bazı şeyler de gönderirseniz onlara da memnuniyet veririm, yaşadığımı hissederim. Yani yoksa habire asansör konusuyla ilgilenmek bana az vermiyor artık. Yani onun için de gençlerle biraz konuşmak benim hayatıma renk veriyor. Yani önemli olan, hele ki ondan sonra böyle ciddiyetle karşımda dinleyen gençleri görmek, iş hayatında bir şeyler yapmaya çalışan, yani açıkçası ekmek parasını kazanmaya çalışan gençler benim hedef alanım. Ha, bunun dışında bir abi olarak görürseniz, amca olarak görürseniz o konuda girersiniz. Yani hiçbir şekilde rahatsız olmam. Çok da mutlu olurum. Bilmiyorum, yeterli olduk.
Tabii çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bizim için çok keyifli bir sohbetti. Umarız dinleyicilerimiz de bu konuların daha detayları için size ulaşırlar. Açmak istedikleri nokta olsa bunu detaylandırırlar. Çünkü biz bu programları kaydediyoruz ama sizin dediğiniz gibi ben yuvarlak hesap söyleyeceğim müsaadenizle. 30 senelik bir meslek hayatını, 30 senelik bir insan hayatını böyle bir saatlik, 1,5 saatlik konuşmaya sığdırmak kesinlikle mümkün değil.
En son cümleyi size şunu söyleyeyim. Yani ben başarıyı şöyle ettim diye başlayan cümleleri kuran insanlarla fazla irtibatta bulunmayın. O insanlarla pek işiniz olmasın. Sonuç olarak başarı çok göreceli bir şeydir. Senin için paradır, başkası için makamdır, başkası için evine helal lokma götürür. Bak, en önemli, en arka cümle evine helal lokma götürmek. Bak arkada bir tane şey Atatürk'tür, bir tarafı da babamdır. Önemli olan Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Kim ne düşünürse düşünsün, ben öyle düşünüyorum. Hepinize Atatürk'le kalın, pozitif bilimlerle kalın diyorum. Başka da bir şey demiyorum.
Üretim Sahnesi'nin bugünkü bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi, sosyal medyadan paylaşmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.